Ayrım 15.
68. Miralay Ayıcı Arif Bey etrafında çevrelenmiş bir grup, çoğu kadın. Halide Edip Hanım karşısına oturmuş, elini uzatmış. Miralay Arif Bey onun elini açmış falına bakmaktadır. Halide Edip Hanım'ın bir yanında boş bir koltuk, bir yanında Salih Hanım oturuyor. Arif Bey'in yanında Madam Hansa, daha başka bir iki hanım. Birisi başyaver Salih Bey olmak üzere bir iki de ayakta duran erkek. Fikriye ayakta duran Salih Bey'in yanındadır. O da ayakta. Olan biteni merakla izliyor. Halide Edip Hanım biraz müstehzi sordu. Yanlış bilmiyorsam paşanın falına da bakmışsınız Arif Bey, öyle diyorlar. Miralay Arif Bey gözlerini onun avuç çizgilerinden ayırmaksızın fil hakika baktım dedi ve güldü. Parmaklarının arasından adeta ışık sızıyordu. İçini saklamasını hiç bilmez. Benimkisine gösteriyor. Miralay Arif Bey'in cevabı düşünceli fakat kesin. Sizinki size göre onbaşı, kuvvetli ve sağlam bir seciye, zengin ve mütehavvil, deruni bir dünya, parlak bir istikbal. Meclis başyaveri Salih Bey başıyla Fikriye'yi işaret ederek şaka yollu söze karışacaktır. Miralayım, sizce sıra Fikriye Hanım'a gelmedi mi? Fikriye vahim bir tehlikeyle karşılaşmış gibi bir adım geri çekiliyor, adeta korkmuştur. Yo hayır, fal şehamet getirir, biz öyle inanırız, beni mazur görün, rica ederim. Halide Edip Hanım elinden tutup onu çekti. Çocuk muyuz canım? Hoşça vakit geçiriyoruz işte. Geliniz hadi. Miralay Arif Bey aşağıdan alıyor. Fikriye Hanım lütfedip bu şerefi bana bahşederlerse. Kalabalıktan neşeli sesler yükseliyor. Hadi hadi. Tabii baksın tabii canım, size de baksın. Aa tabii, parayla değil sırayla bu. Hem de kim bilir neler görecek, neler söyleyecek. Fikriye daha fazla nazlanmadı. Halide Edip Hanım'ın yanındaki boş koltuğa oturuyor, elini uzatıyor. Arif Bey uzattığı eli avucunu alıp tersine çevirdi. Fakat o ne? Yüzündeki neşe ve istihza baktıkça silinip kayboluyor. Basbayağı ciddileşti. Fikriye'nin mahzun gözlerinde gölgeli yaprak yeşili bir merak ve endişe bu arada hafif hafif öksürmektedir. Halide Edip muhtadın haricinde bir şey olduğunu hissetti. O da tebessümü donmuş Arif Bey'in yüzüne bakıyor. Miralay Arif Bey ağır ağır şey dedi ve sustu, sonra yutkunarak devam etti. İyi şeyler görüyorum tabii, çok iyi şeyler. Fikriye Hanım gibi genç ve güzel bir hanımın hayatında ne gibi güzel şeyler olabilirse onları görüyorum. Fikriye kaygılanmıştı, nitekim öksürüğünü yenmeye çalışarak soruyor. Çok müphem olmadı mı Arif Bey, falımı keşke daha sari ifade etseydiniz. Miralay Arif Bey ve çevresi el falının heyecanına iyice dalmışlardı. Genç yaver Muzaffer Bey biraz da telaşla o sırada onlara yaklaştı. Fikriye'ye eğilerek kulağına paşanın arzusunu fısıldadı. Fikriye Hanım, paşa hazretleri misafirlere piyano çalmanızı münasip gördüler. Eğer lütfederseniz. Arkasından gülerek daha samimi ekliyor. Ben size dememiş miydim? Fikriye mütehayir ve mütereddit ayağa kalktı. Biraz sonra Muzaffer Bey'in yanı sıra piyanonun başına gelmişti. Hayli mahcup ve tedirgin alkışlayanları başıyla hafifçe selamladı. Sonra piyanonun taburesine oturdu. Muzaffer Bey geriye çekilmişti. O an tuşların mutanlan ve dokunaklı sesi birdenbire salona, salondan ve açık pencerelerden dışarıya yayılıyor. Çankaya Köşkü lacivert yıldız karanlığı içinde yalnız ve uzak bu piyano sesiyle özdeşleşiyor sanki. Fikriye Fransız misafirlerine yine Friedrich Chopin'den o çok sevdiği La Tristesse'i çalmaya başlamıştı. Ayıntap'ta harp bitti. Karaoğlan çarşısı, sabah, pazar kalabalığının uğultusu, at ve eşeklerin nal sesleri, ağır ve uzun kağnı gıcırtıları, çarşının şurasında burasında geviş getiren mahzun öküzleriyle köhne ve yorgun kağnılar, uzaktan yaklaşan müvezzi çocuğun canhıraş bağırışı işitiliyor. Haydi yazıyor, yazıyor, tahliyeyi yazıyor. Gazetelerini koltuğun altına sıkıştırmış yırtık çarıkları, tıraşlı kafası ve kalıpsız fesiyle kalabalığın arasından sıyrılarak geliyordu. O arada püskülü mor fes diye bir, kalpağı kırmızı şerit diye iki gazete sattı. Sonra durdu, elindeki gazeteyi sağa sola sallayarak bağırıyor. Haydi yazıyor, hakimiyeti milliye, yeni gün, Karagöz, Fransızların Anadolu'yu tahliyesini yazıyor. Müvezzi'nin elindeki Hakimiyet-i Milliye gazetesi tarihi 21 teşriğine evvel 1337, 1921. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Monsieur Franklin Bouillon'un el sıkışırken çekilmiş fotoğrafı ilk sayfayı handise kaplamış, üzerinde iri harflerle başlıklar. Türk-Fransız İtilafnamesi imzalandı. Ayıntap'ta harp bitti. Avrupa matbuatında Gazi'ye Met Hüsena. Malta sürgünleri kurtarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önü, kurşuni bir teşlin soğuğu. İstasyondan firaklı bir tren düdüğü işitildi. Kalenin hemen üzerinde alt alta üst üste boğuşan tehditkar bulutlar, kar mı yağacak? O günkü içtimağa gelen mebuslar birbirini izliyor. Sarıklı cübbeli birkaç hoca, alafranga sakallı, tek gözlüklü münevveran, kalpaklı, sarkık bıyıklı, Kuvayi Milliye tetikçileri vesaire. Giyimi hafif uzun saçlarını atkısına sarmış, ağzı burnu duman duman bir müvezzi çocuk. Meclisin cümle kapısı civarında yer tutmuştur. Hem soğuktan titriyor hem de bağırarak gelene geçene elindeki Yeni Gün gazetesini uzatıyor. Malta'daki esaret sona erdi. Tafsilatı Yeni Gün'de. Haydi yazıyor Gazi'ye şükran telgrafları. Yeni Gün'ün birinci sayfası, tarihte 2 Teşrin Nisani 1921. Hüseyin Rauf ve Kara Vasıf Beylerin fotoğrafları, altında ve üstünde iri puntolarla şu başlıklar. Malta sürgünleri kurtarıldı. Hüseyin Rauf ve Kara Vasıf Beyler Ankara'ya geliyor. Gazi'ye şükran telgrafları. Frunze Yoldaş yazıyor. Ankara'da kale içinde bir sokak, yarı çarşı yarı mahalle. Gündüz karın üstünde gelip geçenlerin ayak sesleri. Evlerin birinde bir bebek ağlıyor, çocukların bağırışması, müvezziğinin sesi. Etrafta ağır kar örtüsü, saçaklardan sarkmış buz kılıçları. Karın kalın ıssızlığını kar topu oynayan biri kız iki küçük çocuk dağıtıyor, bağırışma onlardan. Gelip geçenler seyrek, çarşaflı iki kadın, imam kılıklı bir adam. Bir de kar topu oynayan çocuklardan daha kabaca başka bir müvezzi çocuk. Koltuğun altında gazeteleri, ağzı burnu soğuktan duman, kafesli pencerelere bağırıyor. Yazıyor, haydi yazıyor, Frunze Yoldaş'ı yazıyor, Ukrayna ile imzalanan muahedeyi yazıyor. Soba bacası duman savuran ahşap evlerden birinin alt kat penceresinin camı tıklatıldı. Müvezzi çocuk önce olduğu yerde çakıldı. Hangi evin hangi penceresi olduğunu anlayabilmek için sağına soluna bakındı. Kestirince açılan kafese yaklaşıp burnunu çekerek açılan pencereye istenilen gazeteyi uzatırken elinde tuttuğu gazetenin başlığı göründü. O günün Hakimiyeti Milliye Gazetesi. Tarih 3 Kanun-u Sani 1338, 1922. Birinci sayfasında Ukrayna Komiserler Şurası ve Kızıl Ordu Merkez İcra Komitesi azası, Ukrayna Orduları Başkumandanı Frunze Yoldaş'ın Gazi Mustafa Kemal Paşa ile yan yana çekilmiş resmi. Resmin altında ve üstünde şu başlıklar. Türkiye-Ukrayna Mukarenet ve Uhuvvetnamesi dün imzalandı. Frunze Yoldaş dedi ki, Ankara ile Şuralar Cumhuriyetleri badema el ele yürüyecektir. Bu zevatın maksadı aslisi çok başka olup, kar ıssızlığında o yıldırıcı hiç yaşanmıyor hissi. Soğuk kül rengi bir gökten sessiz sedasız ama ağır ağır, kar değil sanki bir beyhudelik duygusu yağıyor. Uzak kargalar sayılmazsa ortalıkta sadece yaklaşan bir otomobilin motoru. Çalışması öksürüyor gibi, yankısı kof. Geldi meclisin nizamiyesinde durdu, açılıp kapanan kapılar. Müdafaa-i Milliye Vekili Refet Paşa uçsuz bucaksız bir beyazlığın ortasına inmişti. Ağzı burnu duman, şoförüne eliyle şehri göstererek talimat veriyor. Ne dediği işitilmez. Zaten o çizmeleriyle ezdiği karı hışırdatarak cümle kapısından yürürken arabası aynı kof yankılarla şehre doğru uzaklaşıyor. Refet Paşa kapıdaki nöbetçilerin selamını alarak içeriye girecektir. Meclisin müzakere salonunda gergin ve gerilimli bir celsenin uğultusu. Kürsüde bir mebus sert el ve kol hareketleriyle dolu dizgin konuşmaktadır. Aradan ona ne dediği tam anlaşılmayan laf atmalar, hatta sataşmalar. Meğer kürsüdeki hatip muhalif ikinci grubun önde gelenlerinden Hüseyin Avni Bey değil miymiş? Sesi suçlayıcı ve yüksek, etrafa ciddi tehlike ihtimalleri, vahim akıbetleri akla getiren soru işaretleri dağıtıyor. Takip olunan siyaseti askeriye nedir? Meçhul. Nereye gidiyoruz? Meçhulata. Koskoca bir millet akıbeti müphem karanlık hedeflere serseri yani sürüklenir mi? Hükümetçi birinci grup tarafından bazı mebuslar alenen bağırıp çağırıyorlar. Bazen elektrikli öfke kıvılcımları, bazen şiddetli gürültüler sıra kapaklarına vuruluyor. Riyaset kürsüsünde reis vekili Doktor Adnan Bey tokmağının darbeleriyle herkesi sükunete davet etmektedir. Boşuna. Hüseyin Avni Bey bir lahza susmuştu ama az sonra bağıranlara doğru yumruğunu sallayarak soruyor. Niçin taarruz etmiyoruz? Gazi niçin cepheye gitmiyor? Derhal bir harp encümeni intihap olunmalı. Askeri siyasetin münakaşası yapılmalıdır. Şimdilik nazarı dikkatinizi çekmekle iktifa ediyorum. Bilahare noktayı nazarımı arz edeceğim. Hüseyin Avni Bey sözlerini kimsenin beklemediği bir sonuca bağlayıp kürsüden inerken salondaki infial ve galeyan doruğuna çıkmıştı. Doktor Adnan Bey tokmağını üst üste vurarak sükuneti zar zor temine çalışmaktadır. Lütfen efendim lütfen, bu galeyan, bu infial meclisi âlinin mehabetine hiç yakışmıyor. Rica ederim sükunet bulunuz. Esasen şimdi sırada riyasete inkar etmiş bazı istifalar bulunuyor. Onların okunmasına geçilecektir. Lütfen diyorum, lütfen efendim. Hüseyin Avni Bey meclisteki sırasına oturacaktı, vazgeçti. Galiba istirahat salonuna geçmek için koridora çıkmayı tercih ediyor. Şu var ki koridor boyunca dört taraftan üzerine yağdırılan tariz, tenkit, hatta tahkiri işlerek yürümek zorunda kalacaktır. Nihayet çıkış kapısında kayboluyor. Meclisin istirahat salonunda bir masayı üç kişilik bir mebus grubu işgal etmiş. Bunlar Çerkez, ötekisi de sarıklı ve cübbeli bir hoca efendi, etrafında tilmizleri. Kapılar ikide bir açılıp kapanmaktadır. Birileri girip çıkıyor, ayakta buluşup sigara içerek ciddi ciddi içerideki vaziyeti tartışıyorlar. Oturanlardan bir köşede koltuklara yayılmış olarak Hüseyin Rauf ve Kara Vasıf Beyler. Ayakta olarak biraz önce gelmiş olan Refet Paşa. Hüseyin Rauf Bey gizleyemediği bir merakla Refet Paşa'ya sordu. Peki netice nedir paşam? Erzurum'la nihayet temas temin edilebildi mi? Refet Paşa gülüyor. Eh müşkül de olsa edilebildi. Araya giren Kara Vasıf Bey'in merakı başkaydı. İyi de Karabekir Paşa ne diyor? Refet Paşa aynı kaygısızlıkla rahat cevap verecektir. Ne diyebilir ki azizim, haddi zatında neresinden bakarsan bak onun vaziyeti de müşkül. O sırada Hüseyin Avni Bey aralarına girmişti. Biraz heyecanlı, biraz telaşlı, konuyu değiştirdi. Önce beyler içeride istifalar okunmaya başladı. Siz burada oturmuş oh ne âlâ diye başlamıştı. Birden Hüseyin Rauf Bey'e dönerek ben çıkarken zat-ı âlinizin nafa vekilliğinden istifası heyeti umumiyeye arz olunuyordu diye devam etti. Hüseyin Rauf Bey mütecessis soracaktır. Ya öyle mi? Aksülamel ne oldu mesela? Hüseyin Avni Bey memnun, biraz da mağrur. İkinci grubun dedi, handiyse tamamı alkışladı. Haddi zatına ben zemini epeyce hazırlamıştım. Bit tabii istifa da üzerine gelince. Bu defa grubu az önceki telaş ve heyecanla Selahattin Bey iltihak edecekti. Hüseyin Avni Bey'in sözünü kesiyor. Birbirini müteakip üç mühim istifa, evvela Nafa Vekili, sonra siz Vasıf Bey, Müdafaa-i Hukuk Grubu azası, nihayet siz Paşam, Müdafaa-i Milliye Vekili. Birbiri arkasına istifa ediyorsunuz. Bunun manayı aslisi nedir biliyor musunuz? Heyeti vekileye bomba düştü, bomba. Refet Paşa memnun ve mesut Rauf Bey'e döndü, dedi ki ben de bunu söylüyordum Rauf Bey. Esasen Kazım Paşa da aynı fikre iştirak ediyor. Reis Paşa'yı telgrafla ikaz edeceğini bildirdi. Evet. Uzaktan ve cepheden tebeşir mavisi o kar aydınlığı içinde, çıplak dalları donmuş ağaçlar arasından Çankaya Köşkü. Kapısı önünde harekete hazır paşanın otomobili. Bir de başka gösterişi daha az bir araba. Ağaçlar çevresinde ve köşkün üzerinde kargaların siyah düğümleri. Bir atılıyor, bir çözülüyor. Issızlığın bilinmez bir yöresinden yankılana yankılana gelen uzak çığlıkları, hangi vahametin haberini veriyorlar? Fikriye'nin odası belirli bir rahatlık ve düzen içindedir. Yatağının başucunda Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir fotoğrafı. Etajerin üzerinde çoğu roman ve şiir, bazı kitaplar. Ayrıca aynalı dolap, tuvalet masası vesaire. Fikriye solgun ve halsiz mendiliyle dudaklarını örterek öksürüyordu. Hafif hafif ama tedirgin edici o menhus öksürük. Boynunda paşanın armağanı kehribar tesbih, omzunda eflatun bir şal, yatağına yarı uzanmış, yarı oturmuş, sırtı yastığına dayalı, gözleri dalgın, derin deniz yeşili, mahzun ve melul. Gazi paşası başucunda ayakta durmuştu. Başında kalpağı, askeri üniformasını giymiş, yoksa çıkmaya mı hazırlanıyor? Fikriye öksürüğünün arasında Rabbime bin şükür dedi, sizi eskisi gibi üniformanız içinde görebildim. Mustafa Kemal Paşa eğilmiş saçlarını okşuyordu. Gülümseyerek cevap verdi. Ben de seni ayakta görürsem şükredeceğim Fikriye. Çenesinden tutup Fikriye'nin yüzünü yüzüne, gözlerini gözlerine kaldırdı. Doktor ne demişti? Fikriye gözlerini kaçırıyor. Niye? Refik Bey mi diye sordu. Her zaman ne diyorsa onu, temiz hava, bol güneş, iyi gıda. En müessir tedavi şekli buymuş. Sonra omuzlarını kaldırıp bekliyor. Veyahut sanatoryum. Mustafa Kemal Paşa elinin sırtının yanağına dokundurdu. Mamafi hararetin yok gibi. Akşama doğru biraz yükselir. Solgun gülümseyerek tamamlıyor. Alıştım artık paşam. Malum haliniz, geçim ehliyim ben. Hastalığımla da iyi geçiniyorum. Manası meçhul ve karanlık, kısa bir sükût oldu. Sonra dudaklarından o mukadder soru. Seyahat çok mu uzun sürecek acaba? Paşa gözlerinde o mavi gülümsemesi, eğilip dudaklarını usulca Fikriye'nin saçlarına değdirecektir. Muharebedir bu be çocuğum. Bilinmez ki kader ne gösterir. Şimdi ne desem beyhude. Yarı açık kapıyı tam o sırada Bekir Çavuş dışarıdan usulca tıklatmıştı. Gazi yatağın baş ucundan uzaklaştı, ona döndü. Gir Bekir Çavuş, hayrola, bir şey mi var? Bekir Çavuş girmedi, sadece kapıdan başını uzattı. Hayati Bey geldi Paşa Hazretleri, mühim bir evrak getirmiş de. Çıkıyorlar. O an camların ardından uzak ve görünmez kargaların acı çığlıkları. Az sonra Fikriye'nin gözleri dalmıştı. Hayal mi kuruyor yoksa rüya mı giriyor belirsiz. O çok sevdiği Eflatun'a çalan mor elbisesi sırtında oturmuş piyanoya. Paşa'nın çok sevdiği Rumeli türküsünü çalıyor. Çarşının ortasında vardır bir havuz. O sırada Mustafa Kemal Paşa birisinin iki parmağı arasında sigarası, iki eliyle tuttuğu şifresi henüz çözülmüş bir telgrafı okuyordu. Sesi biraz asabi, epeyce alçak. Umuru idaremizin veçhi teşekkülü hakkındaki münakaşalar bize henüz vasıl olmaktadır. Hali sulhün teessüsünden sonraki intihabatta birçok kıymetli zatlar yerine bir takım... Paşa ağızdan okumayı kesti, metni gözleriyle bir süre izledi fakat sıra imzaya gelince yüksek sesle okudu. Şark cephesi kumandanı Kazım Karabekir. Bir süre sustu, salonda gürül gürül yanan sobanın çıtırtıları birkaç adım gitti geldi soruyor. Hayati, ne zaman getirirler bu şifreyi? Bu sabah kumandanım, zata mahsus olması hasebiyle bizzat size arz etmeyi muvaffak buldum. Mustafa Kemal Paşa bir koltuğun kol koyacak kısmına hafifçe ilişmişti. Elindeki telgrafı tetkik ediyor. Hayati Bey üç adım gerisinde ayakta. İyi yaptın. Aslı hız edilsin. Bilahara cevabını yazarız. Telgrafı verirken başka bir soru. Emin Bey ne istermiş? Hayati Bey telgrafı aldı. Hem dosyasına yerleştiriyor hem sorduğuna cevap veriyor. Fevkalade mahremdir dedi kumandanım. Zat-ı halinize şifahen arz edecekmiş. Biraz sustu, sonra ekledi. Bunda musır... 10 dakika sonra salonda karşısına oturmuştu. Samsun mebusu Emin Bey, görünüşü mühmel, biraz da taşralı, ifadesi ciddi. Yapmaya kalkıştığı muhataralı iş yüzünden epeyce heyecanlı. Konuşurken arada yutkunuyor, belirgin bir terlemesi olmadığı halde ikide bir ceketinin ön cebinden çıkardığı ipek mendille şakaklarını ve boynunu kuruluyor. Bendeniz haddimi bilirim Paşa Hazretleri. Bu itibarla sizi tasdiye cüretim meselenin ehemmiyetine binaendir. Malum haliniz, bendeniz ikinci gruptan addolunmaktayım. Fil hakika öyleydim. Lakin arz edeceğim bazı hususat var ki beni bir vicdan muhasebesine icbar etti. Gazi koltuğunda sessiz ve dikkatliydi. Muhatabının sigarasının dumanlarını eliyle dağıtarak dinliyordu. Dedi ki, nedir bu hususat Emin Bey? Zevahir'in aksine ikinci grubun müşevvikleri Hüseyin Avni ve Selahattin Beyler değildir paşam. Rauf Bey ile Kara Vasıf Bey'dir. Emin Bey belki sözlerinin etkisini ölçmek, belki heyecanını bastırmak amacıyla sehpadaki kahvesinden bir yudum alıyor. Gazi dikkatli ve sessiz, sigarasının dumanları arasında adeta kayıp. Samsun mebusu Emin Bey sonra grubu zat halinize ve müdafaa-i hukuk grubuna karşı gayet şedid ve bi'aman muhalefet yapmaya sevk eden onlardır dedi. Düşündüğümde ahvali hazıranın binbir dağdası ve müşkilatı içerisinde, Gazi Paşa'nın koltuğun üstünde duran sağ elinin orta parmağı muttarit darbelerle inip kalkıyordu. Birden sözünü keserek sordu. Noktayı nazarınıza göre tevali eden istifalar esas itibariyle bu sebebe mebni midir? Samsun mebusu Emin Bey elinde mendili şakaklarını siliyor. Heyecanla tasdik etti. Hiç şüphe yok Paşa Hazretleri. Hatta bir keresinde Rauf Bey'e itiraz edecek oldum. Dedim ki bizi sevk ettiğiniz bu yolun sonu sehpadır. O zaman da bizim yanımızda olacak mısınız? Mustafa Kemal Paşa mütecessiz lava giriyor. Yok canım, ne cevap verdi Rauf Bey? Emin Bey'in sağ gözünde hafif bir tik belirmişti. Kelime be kelime, şöyle dedi efendim. Yanınızda olmazsam namerdim. Evet, aynen böyle dedi. Bunun üzerine bendeniz de düşünüp taşındım. Fehm ettim ki bu zevatın maksadı aslisi çok başka olup. Ağzından burnundan bıraktığı sigara dumanları Mustafa Kemal Paşa'nın çehresini adeta kuşatmıştı. İfadesi aynı, belirgin bir değişiklik yok. Sadece çenesi ve gözleri sıkılmış ve kısılmış. Asabiyeti belirgin bir hareketle sigarasını söndürdü, ayağa kalktı. Köşkün beyaza boğulmuş bahçesine bakan penceresi önüne gitti. Sessiz ve düşünceli bir zaman sustu. Sonra Emin Bey'den çok kendine, "Öyle mi Emin Bey?" dedi. "Demek böyle diyor ha." Derinliklerinde elektrik mavisi, esrarengiz şimşeklerin çaktığı gözleri kısılmıştı. İstanbul Galata Rıhtımı, 16 Mayıs 1335, 1919 sabahı. Denizin üzerinde tül kıvamında bir sis, martılar inip kalkarak ortalığı velveleye veriyor. İşgal donanmasındaki kruvazörlerden flamalarla işaretleşen ecnebi bahriyeliler. Onların arasından Kanlıca Çubuklu Paşabahçe Beykoz Mutat seferlerini yapan şirketi hayriye vapurları, Neveser, İmbisat, İnşirah, Dilnişin vesaire. Rıhtım kalabalık, bunlar Mustafa Kemal Paşa'nın maiyet erkanı olarak Samsun'a gidecek zevat. Aralarında Miralay Kazım, Binbaşı Hüsrev, Miralay İbrahim Tali, Yüzbaşı Cevat Abbas ve genç iki mülazım Hayati ve Muzaffer Beyler fark ediliyor. Bagajları nihayet yüklenmiş, rıhtımdaki istimbot hareket etti. Gittiği istikamet Kız Kulesi açıkları, orada küçük bir vapur yolcuları beklemektedir, Bandırma vapuru. Rıhtıma giriş kapısından bir otomobil belirdi. Biraz ilerleyip durdu. Kapıları açılınca içinden Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey çıktılar. Şoför ve emir subayları bagajlarla uğraşırken, Paşa ile Rauf Bey arabada gelirken konuştukları mevzu, hem aralarında tartışıyorlar hem de rıhtımdaki kalabalığa doğru yürüyorlar. Mustafa Kemal Paşa mütecessiz soruyordu. İkazı anladık. Menbaı ve mahiyeti bizce sari mi? Menbaı İngiliz istihbaratına yakın bir şahıs, mahiyeti zaten sarı. Vapurun hareketini müteakip yolda tevkif edileceğini ima etti. Kısacık sustu, daha kaygılı ilave etti. Cidden endişeliyim Kemal, bu seyahat hayatımıza mal olabilir paşam. Mustafa Kemal Paşa duraklamıştı. Bir süre üzerinde sisin titreştiği deniz ufkunu seyrediyor. Sonra diyor ki, işin tuhafı benzer bir ikaza ben de muhatap oldum Rauf.